Kitabın adı Özürlü Memur Seçme Sınavı, Konu Anlatımı Ders Notları, Deneme Testleri, Çıkmış Sorular. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi. 5. Ayrım, sayfa no 230. Konu Testi 5. Soru 1. Anlaşma devletlerinin Osmanlı Mebusan Meclisi'ni kapatmaları aşağıdaki olaylardan hangisine yol açmıştır? Seçenekler A. Erzurum ve Sivas kongrelerinin yapılmasına, B. Ulusal derneklerin birleştirilmesine, C. Amasya görüşmelerinin yapılmasına, D. Amasya Tamimi'nin yayınlanmasına, E. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılmasına. Yanıt E. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da açılmasına. Soru 2. Mustafa Kemal Paşa ulusal güçleri birleştirmek amacıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına ağırlık vermiştir? Seçenekler A. Düzenli bir ordu, B. Mahalli dernekler, C. Yeni bir meclis, D. İstanbul hükümetiyle diyalog, E. Dış devletlerle iyi ilişkiler. Yanıt C. Yeni bir meclis. Soru 3. Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'nın hazırlık döneminde mahalli kongreler yapılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuştur. Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisi için bir hazırlık sayılamaz? Sayılamaz sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Yeni bir devlet kurma, B. Ulusal egemenliği hakim kılma, C. Demokratikleşme sürecini başlatma, D. Ulusal bağımsızlığı kazanma, E. Yerel yönetimlere ağırlık verme. Yanıt E. Yerel yönetimlere ağırlık verme. Soru 4. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti üyeleri kimler arasından seçilmiştir? Seçenekler A. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten komutanlar, B. Meclis dışındaki yetenekli kişiler, C. Osmanlı Mebuslar Meclisi üyeleri, D. Meclis başkanlığınca belirlenen kişiler, E. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri. Yanıt E. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından daha önce olmuştur? Seçenekler A. Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi, E. Takrir-i Sükun Kanunu'nun çıkarılması, C. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun çıkarılması, D. İstiklal Mahkemelerinin kurulması, E. Tekalif-i Milliye Emirlerinin çıkarılması. Yanıt A. Misak-ı Milli'nin ilan edilmesi. Sayfa 231. Soru 6. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi seçimle gelen üyelerden oluşmuştu. Bu meclis itiraf devletlerince kapatıldı. Bunun üzerine bazı meclis üyeleri yeni kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katıldılar. Osmanlı Mebuslar Meclisi üyelerinin ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne üye kabul edilmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hangi kararına dayandırılabilir? Seçenekler A. Meclis yürütme yetkisini hükümet eliyle kullanır. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir kuvvet yoktur. C. Yasama ve yürütme yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanır. D. Vatanın geleceğini ulusal irade belirleyecektir. E. Meclisin başkanı hükümetin de başkanıdır. Yanıt D. Vatanın geleceğini ulusal irade belirleyecektir. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş amaçları arasında yer almamıştır? Yer almamıştır sözcüğünün altı çizili. Seçenekler A. Ulusal birliği gerçekleştirme, B. Düzenli bir ordu kurma, C. Halifeliği kaldırma, D. Vatanı düşmanlardan kurtarma, E. Ulusal iradeyi hakim kılma. Yanıt C. Halifeliği kaldırma. Soru 8. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı aşağıdaki kararların hangisinde Cumhuriyet yönetimine geçileceği en kesin bir şekilde ifade edilmiştir? Seçenekler A. Yasama ve yürütme görevleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı hükümetin de başkanıdır. C. Kurulacak hükümet devamlı olacaktır. D. Bakanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumludur. E. Padişah ve halife Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkaracağı yasaya göre yerini alacaktır. Yanıt A. Yasama ve yürütme görevleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Soru 9. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisinin üstünde bir kuvvet tanımamakla aşağıdakilerden hangisini yok saymıştır? Seçenekler A. Azınlık haklarını, B. İtilaf devletlerini, C. Osmanlı yönetimini, D. Eski antlaşmaları, E. Kuvayi Milliye'yi. Yanıt C. Osmanlı yönetimini. Soru 10. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı aşağıdaki kararlardan hangisinde İstanbul hükümetinin yok sayıldığı belirgin bir biçimde ortaya çıkmaktadır? Seçenekler A. Hükümet kurmak gereklidir. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir kuvvet yoktur. C. Geçici bir hükümet başkanı tanımak veya padişah vekili atamak doğru değildir. D. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa yapma ve yürütme yetkisine sahiptir. E. Padişah ve halife meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alır. Yanıt B. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir kuvvet yoktur. Sayfa 232. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisiyle ilgili olarak aldığı kararlar arasında yer almaz? Almaz sözcüğünün altı çizili. Seçenekler: A. Bu meclisin ulusu temsil eden en yüksek organ olduğu. B. Yasama ve yürütme görevlerini bu meclisin yapacağı. C. Bu meclisin bir kurucu meclis olduğu. D. Kurulacak hükümetin devamlı olacağı. E. Bu meclis içinde padişahlık kaymakamlığına yer verilmeyeceği. Yanıt C. Bu meclisin bir kurucu meclis olduğu. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı kararlardan biri değildir? Değildir sözcüğünün altı çizili. Seçenekler: A. İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi. B. Ulusal hükümetin kurulması. C. Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun kabul edilmesi. D. Moskova'ya bir kurul gönderilmesi. E. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi. Yanıt E. Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabul edilmesi. Soru 13. Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920'de meclise verdiği önergede geçici kaydıyla bir hükümet reisi tanımak veya padişah kaymakamı atamak doğru değildir demiştir. Mustafa Kemal bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Seçenekler: A. İstanbul hükümetiyle anlaşmaya çalışılacağını. B. Halifeliğin kaldırılacağını. C. Kendisinin meclis başkanı seçileceğini. D. Hükümet ve meclis başkanlarının aynı kişi olacağını. E. Meclisin kararlarında bağımsız olması gerektiğini. Yanıt E. Meclisin kararlarında bağımsız olması gerektiğini. Soru 14. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yıllarında Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarılarak istiklal mahkemeleri kurulmuştur. Bu önlemin düzenli ordunun kurulması dışında öncelikle aşağıdakilerin hangisinde etken olduğu savunulabilir? Seçenekler: A. Yeni bir anayasanın hazırlanması. B. Saltanatın kaldırılması. C. Cumhuriyetin kurulması. D. Halifeliğin kaldırılması. E. Ayaklanmaların önlenmesi. Yanıt E. Ayaklanmaların önlenmesi. Soru 15. 1. Vatan ve milletin kurtuluşunu her şeyin üstünde tutma. 2. Ülke yönetimini elinde bulunduran tek organ olma. 3. Kurduğu hükümeti devam ettirme. 4. Laik düzene geçmeyi amaçlama. 5. Dış ilişkilerde güçlü olmayı prensibini benimseme. 6. Ayaklanmaları bastırma. Yukarıdakilerden hangileri ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milli mücadelenin sonuna kadar düzenli çalışmasını ve süratli karar almasını sağlamıştır? Seçenekler: A. 3. ve 4. B. 1. ve 2. C. 4. ve 5. D. 5. ve 6. E. 3. ve 5. Yanıt B. 1. ve 2. 1. Vatan ve milletin kurtuluşunu her şeyin üstünde tutma. 2. Ülke yönetimini elinde bulunduran tek organ olma. Soru 16. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti kuruluşunun ilk yıllarında yabancı devletlerle siyasal ilişkiler, dostluk ilişkileri kurarken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmiştir? Seçenekler: A. Yönetim şekli benzerliği. B. Ekonomik yardımlaşma. C. Bağımsızlığa saygı. D. Sınır yakınlığı. E. Askeri güç. Yanıt C. Bağımsızlığa saygı. Sayfa 233. Soru 17. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın devam ettiği günlerde Batı Anadolu'daki Kuvayi Milliye Birliklerine bir emir gönderilerek suçlu görülen yurttaşların cezalandırılmaması, bu yurttaşların İstiklal Mahkemesi'ne verilmesi istenmiştir. Bu emrin aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olduğu söylenemez. Söylenemez sözcüğünün altı çizili. Seçenekler: A. Devlet otoritesini gerçekleştirme. B. Suçluların cezalandırmasını geciktirme. C. Ulusal birliklerin savunma dışındaki yetkilerini sınırlandırma. D. Halkın Kuvayi Milliye'ye olan güvenini koruma. E. Suçluyu suçsuzdan ayırma. Yanıt B. Suçluların cezalandırmasını geciktirme. Soru 18. 1921 Anayasası ile birlikte Cumhuriyet Yönetimi'nin ilan edilemeyişinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler: A. Kamuoyunun Cumhuriyet Yönetimi'ne hazır olmayışı. B. 1921 Anayasası'nın Cumhuriyet Yönetimi için yetersiz olması. C. Büyük Devletlerin Büyük Millet Meclisi henüz tanımaması. D. Bağımsızlık Savaşı'nın devam etmekte olması. E. Hükümet başkentinin saptanmamış olması. Yanıt A. Kamuoyunun Cumhuriyet Yönetimi'ne hazır olmayışı. Soru 19. 1921 Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerinden bazıları şunlardır. 1. Hükümette görev alacak bakanları seçme. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın icra vekilleri heyetinin (parantez içinde bakanlar kurulu) tabii başkanı sayma. 3. Süre dolmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminin yenilenmesine karar verme. 4. Savaş ve barışa karar verme. Bu yetkilerin hangilerinde günümüze kadar bir değişiklik olmamıştır? Seçenekler: A. 3. ve 4. B. 1. ve 3. C. 2. ve 3. D. 1. ve 4. E. 2. ve 4. Yanıt A. 3. Süre dolmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminin yenilenmesine karar verme. 4. Savaş ve barışa karar verme. Soru 20. 1921 Anayasasına göre Türkiye Devleti, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti adını taşır. 1921 Anayasasındaki bu hükümle ulaşılmak istenen başlıca amaç aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler: A. Bütün yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplamak. B. Demokratik devletlerin dostluğunu kazanmak. C. İç isyanlara son vermek. D. Çok partili hayata geçmek. E. Yurtta ve dünyada barışı korumak. Yanıt A. Bütün yetkileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplamak. Sayfa 234. Soru 21. Padişahın halife sıfatıyla elinde bulundurduğu şeriat hükümlerinin yürürlüğünü sağlama ödevinin 1921 Anayasası'yla Büyük Millet Meclisi'ne verilmesi neyi amaçlıyordu? Seçenekler: A. Anayasayı laik bir duruma getirmeyi. B. Tutucuların dini siyasete alet etmelerini önlemeyi. C. Anayasanın geçerliliğini sağlamayı. D. Devlet yönetimini tek organda toplamayı. E. İslamlığı devlet dini haline getirmeyi. Yanıt D. Devlet yönetimini tek organda toplamayı. Soru 22. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni bir devlet düzenine geçirmesini sağlayıcı yönleri de bulunmasına rağmen bu yönleri ön plana çıkarılmamıştır. Böyle bir tutumun amacı aşağıdakilerden hangisidir? Seçenekler: A. İtilaf devletlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı düşmanca davranmalarını önlemek. B. Vatanın kurtarılmasına öncelik vermek. C. Azınlıkların ayrı devlet kurma girişimlerini önlemek. D. Komşu devletlerin güvenini kazanmak. E. Kanun-u esasiden yararlanmayı sürdürmek. Yanıt B. Vatanın kurtarılmasına öncelik vermek. Soru 23. 23 Nisan 1921 tarihinde kurulan yeni Türk Devleti, içte ve dışta bazı olumsuz tepkilerle karşılaşmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz tepkilere bir örnektir? Seçenekler: A. Afganistan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında dostluk antlaşması imzalanması. B. İtalyanların işgal ettikleri yerlerden çekilmesi. C. Londra Konferansı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin de çağrılması. D. Sovyet Rusya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Moskova Antlaşması'nı imzalaması. E. İtilaf devletlerinin Anadolu'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaları desteklemesi. Yanıt E. İtilaf devletlerinin Anadolu'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmaları desteklemesi. Bölüm 6. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler ve Sonuçları. 1. İnönü Savaşı 6-10 Ocak 1921. Sevr Barışı'nın Türk ulusu tarafından kabul edilmemesi üzerine Batı Anadolu'daki ilerleyişlerini devam ettiren Yunanlılar, A. Türk kuvvetleri hakkında keşifte bulunarak gücünü ölçmek, B. Eskişehir'e geçirerek üs olarak kullanmak, C. İtilaf devletlerine güçlerini göstererek yardımlarını sağlamak amacıyla İnönü'ye kadar ilerlemişlerdi. Bu sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yandan ayaklanmaları bastırmakla uğraşırken bir yandan da düzenli ordu kurmanın çabası içindeydi. Çerkez Ethem ayaklanması da büyük bir tehlike oluşturuyordu. Yunanlılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu çok yönlü mücadelesinden faydalanarak harekete geçmişler ve saldırılara başlamışlardır. Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa emrindeki Türk kuvvetleri İnönü'de yapılan savunma savaşı sonucunda başarılı olarak Yunanlıların geri çekilmesini sağlamıştır. Önemi: A. Düzenli orduların Batı Cephesi'ndeki ilk başarısıdır. B. Bu başarı ülke içinde ve dışında gelişmelere yol açmış, Türk ulusunun savaşı kazanacağı umudunu güçlendirmiştir. C. Düzenli orduya katılım hızlanmıştır. D. Anlaşma devletler arasındaki anlaşmazlıklar iyice su yüzüne çıkmıştır. E. Anlaşma devletlerinin Sevr Antlaşması'nın koşullarının değiştirmesini görüşmek üzere girişimde bulunmalarını sağlamıştır. Siyasi sonuçları: A. Londra Konferansı toplanmıştır. B. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalanmıştır. 1. İnönü Zaferi'nden sonra yeni devletin ilk anayasası 20 Ocak 1921 ve İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de kabul edilmiştir. Londra Konferansı 23 Şubat 12 Mart 1921. Toplanma nedenleri: 1. İnönü Savaşı'ndan sonra aralarında anlaşmazlıklar başlayan İtilaf Devletleri'nin Fransa ve İtalya'nın baskıları sonucu Londra'da bir araya gelerek Sevr Barışı'nın koşullarını biraz hafifleterek Türk halkına kabul ettirmek istemeleri, İtilaf Devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuksal varlığını tanımamak amacıyla öncelikle konferansa Osmanlı hükümetini çağırmışlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni konferansa davet etmemişlerdir. Osmanlı Delegeler Kurulu'nda Mustafa Kemal'in ya da onun görevlendireceği bir temsilcinin bulunabileceğini bildirmişlerdir. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi, doğrudan bir çağrı yapılmadıkça kesinlikle konferansa katılmayacağını ve alınacak kararları kabul etmeyeceğini bildirmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kararlı tutumu üzerine İtilaf Devletleri, İtalya'nın aracılığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de konferansa davet etmek zorunda kalmışlardır. Konferans 20 Şubat 1921'de toplanmış ve ilk söz Osmanlı hükümetini temsil eden Tevfik Paşa'ya verilmiştir. Tevfik Paşa ise sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisine bırakarak Anadolu Hareketi'nin gücünü tanıdığını göstermiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi delegelerinin işini kolaylaştırmıştır. Sonuç: İtilaf Devletleri'nin konferansta Sevr Barış Antlaşması koşullarını biraz hafifleterek kabul ettirmek istemeleri ve konferans sürerken Yunanlıların yeniden saldırıya geçmeleri üzerine bir sonuç anlamadan konferans sona ermiştir. Konferanstan fazla bir sonuç beklemeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin konferansa katılma nedenleri. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türk ulusunun davasını dünya kamuoyuna duyurmak. 2. Türk ulusunun yasal temsilcisinin Büyük Millet Meclisi olduğunu göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuksal varlığını kanıtlamak. 3. İtilaf devletlerince yapılan Türkler barış görüşmelerine katılmayarak savaşı sürdürüyorlar şeklindeki propagandayı çürütmek. Londra Konferansı'nın önemi. 1. Türk ulusunun haklı davası dünya kamuoyuna duyurulmuştur. 2. İtilaf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuksal varlığını ilk kez tanımışlardır. 3. İtilaf devletleri arasındaki anlaşmazlıklar iyice belirginleşmiştir. Konferanstan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsilcisi Bekir Sami Bey, Fransa ve İtalya temsilcileriyle esir değişimi konusunda anlaşmalar imzalamış, fakat bu anlaşmalar bağımsızlık ilkesine ters düştüğü için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmemiştir. Moskova Antlaşması, 16 Mart 1921. Nedenleri: 1. Anadolu'da ve Boğazlar'da bulunan İtilaf Devletleri'nin Sovyet Rusya'daki yeni rejimi yıkmak istemeleri. 2. Sovyet Rusya'nın kurduğu yeni rejimi yerleştirmek ve güney sınırlarını güvenceye almak amacıyla Anadolu'da dost ve bağımsız bir devletin varlığını desteklemesi. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İtilaf Devletleri'ne karşı büyük bir devletin askeri, ekonomik ve siyasi yardımını sağlamak istemesi. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Doğu cephesini tam anlamıyla kapatıp buradaki kuvvetlerini batıya kaydırmaya çalışması. Haziran 1920'de Misak-ı Milli'yi tanıdığını açıklayan Sovyet Rusya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin savaşı kazanacağına dair bazı tereddütleri olduğu için antlaşma imzalamayı geciktirmiştir. 1. İnönü Zaferi bu tereddütleri sona erdirmiş ve Moskova Antlaşması'nın imzalanmasına neden olmuştur. Antlaşma koşulları: 1. İki taraftan birinin tanımadığı devletler arası bir antlaşmayı diğer tarafta tanımayacaktır. 2. Sovyet hükümeti Misak-ı Milli'yi tanıyacaktır. 3. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında imzalanan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır. 4. Sovyet hükümeti kapitülasyonların kaldırmış olduğunu kabul edecektir. 5. İki devlet arasındaki ilişkileri sıklaştırmak için ekonomik, mali ve kültürel bağlar kurulacaktır. 6. Sovyetler Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Gürcistan ve Ermenistan arasında imzalanmış antlaşmalara göre saptanmış sınırı Batum, Gürcistan'a iade edilmek koşuluyla tanıyacaktır. Antlaşmanın önemi: 1. İlk kez büyük bir devlet Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve onun kurduğu düzeni tanımıştır. 2. Misak-ı Milli sınırlarımız Sovyet Rusya tarafından kabul edilmiştir. 3. Ulusal mücadele için gerekli askeri ve ekonomik destek sağlanmıştır. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Rusya ilk siyasi ilişkilerini kurmuş ve İtilaf Devletleri'ne karşı güç birliği sağlanmıştır. 5. Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya'nın sona erdiği belgelenmiştir. 2. İnönü Savaşı, 26-31 Mart, 1 Nisan 1921. Londra Konferansı'ndaki barış önerilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmemesi üzerine İngilizlerin desteklediği Yunan birlikleri: A. 1. İnönü yenilgisinin yarattığı eziklikten kurtulmak. B. Türk ordusunun saldırı gücü kazanmasına engel olmak. C. Eskişehir ve Kütahya'yı alıp Ankara'ya yürüyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmak. D. Sevr Antlaşması'na işlerlik kazandırmak amacıyla yeniden saldırıya geçmişler, fakat Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa komutasındaki Türk ordusunun yaptığı savunma savaşı sonucunda yenilerek Afyon'un batısına çekilmişlerdir. Sonuçları: A. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin otoritesi daha da kuvvetlenmiş, düzenli orduya katılım hızlanmıştır. B. İsmet Paşa kazandığı başarı sonucunda generalliğe yükseltilmiştir. Kütahya-Eskişehir Savaşları, 10-24 Temmuz 1921. 1. ve 2. İnönü Savaşlarından sonra Türk ordusunun günden güne güçlenen fakat saldırı gücünden yoksun olduğunu anlayan Yunanlılar ülkelerinde seferberlik ilan etmişlerdir. İngilizlerden askeri ve ekonomik yardım sağlayarak ordularını kuvvetlendirmişler ve Türk ordularını yok etmek amacıyla saldırıya geçerek Afyon, Kütahya ve Eskişehir'i ele geçirmişlerdir. Mustafa Kemal: A. Türk ordusunun fazla kayıp vermesini önlemek. B. Sakarya Irmağı'nı iki ordu arasında doğal sınır haline getirmek. C. Yunan birliklerini mevzilerinden uzaklaştırmak. D. Saldırı gücüne erişene kadar Türk ordusunu dinlendirmek ve zaman kazanmak amacıyla Türk ordusunu Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekmiştir. 25 Temmuz 1921'de. Beşinci ayrımın sonu. Sayfa 237. Devamı 6. ayrımda.